Ayrım 26.
Neyi neyle değiştireceğiz? O cebindeki yuvarlak demir var ya, sen onu bana ver, ben de sana çakıyı vereyim. Fedotka buna can ve gönülden razı olduğunu belirtmek için öylesine bir şiddetle başını salladı ki, Davidov çenesinden tutmak zorunda kaldı. Fedotka'ya çakıyı verdi. Ondan da yavaşça el bombasını aldı. Bombanın üzerinde kapsülü yoktu. O ana kadar heyecandan nefesi kesilen Davidov ferahladı, doğruldu. Öğretmen yanlarından geçerken gülümsedi. ''Gizli gizli ne konuşuyorsunuz burada?'' diye sordu. Davidov saygı ile ''Biz onunla eski ahbabız ama çoktandır görüşmedik. Kusurumuza bakmayın Lyudmila Sergeyevna'' dedi. Genç kız hafifçe kızardı. ''Dersimize geldiğiniz için çok memnun oldum.'' Davidov öğretmenin utangaç halini hiç görmüyormuş gibi ''Çok rica ederim. Arkadaş Şipin'e söyleyin bu akşam benim büroya gelsin. Daha önce de okulda yapacağımız onarımın kaça mal olacağını şöyle tahmin edip bir hesaplasın. Ayrıca yapılacak olanları da yazsın olmaz mı?'' dedi. ''Peki söylerim. Siz bir daha bize gelmeyecek misiniz?'' Davidov kararlı bir tavırla ''Boş vaktim olursa uğrarım tabii.'' dedi. Sonra bu konuşmayla hiç ilgisi olmadığı halde damdan düşer gibi ''Siz kimin evini kiralamıştınız?'' diye sordu. ''Agafya Gavrilovna'nın evinde oturuyorum. Siz onu tanıyor musunuz?'' ''Tanıyorum ya. Aileniz kalabalık mı?'' ''Annem, iki de erkek kardeşim var. Novoçerkask'ta oturuyorlar. Ama bütün bunların için soruyorsunuz?'' Davidov şakacı bir tavırla ''Sizi azıcık da olsa tanımam gerekmez mi?'' ''Genç kızlık sırlarınızla ilgili bir şey sormuyorum ki.'' dedi. Kapıda çocuklar Fedotka'nın etrafını sarmış, halka olmuşlardı. Hayran hayran çakıya bakıyorlardı. Davidov çakıya sahip olduğu için kendini göğün 7. katında hisseden Fedotka'yı bir tarafa çekerek ''Sen o oyuncağını nereden buldun Fedot Demidoviç?'' diye sordu. ''Bizim köyün neresinde?'' ''Onu bulduğum yeri göstereyim mi sana amcacığım?'' ''Göster ya.'' ''Gidelim öyleyse. Hemen gidelim. Çünkü sonradan olmaz. Oraya gitmeye vakit bulamam.'' Çocuk bunu işi başından aşkın bir adam gibi ciddi bir tavırla söylemişti. Davidov'un işaret parmağını sımsıkı tuttu. Öyle herhangi bir amcayı değil de kolhoz başkanını bir yere götürdüğü için gururlanarak arada bir başını çevirip arkadaşlarına bakarak çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Böylece pek de fazla acele etmeden yürüdüler. Ara sıra bir iki çift söz ediyorlardı. Ansızın Fedotka biraz öne doğru ilerledi. Endişeyle başını kaldırıp Davidov'un gözlerinin içine baktı. ''Değiş tokuştan vazgeçmezsin ya amca?'' diye sordu. Davidov çocuğun endişesini gidererek ''Olur mu hiç öyle şey?'' dedi. ''Madem bir kere anlaştık, söz söz.'' 5 dakika kadar erkek erkeğe ciddi ciddi hiç konuşmadan yürüdüler. Sonra Fedotka gene kendini tutamadı. Davidov'un parmağını elinden bırakmadan gene bir iki adım ileriye fırladı. Gene aşağıdan yukarı bakarak candan bir ilgiyle ''Pişman olmadın ya, çakıyı bana verdiğine üzülmüyorsun ya'' dedi. Davidov kesin bir tavırla ''Hiç, hiç üzülmüyorum'' diye karşılık verdi. Gene susarak yürümeye devam ettiler. Ama belliydi ki Fedotka'nın mini mini yüreğine bir kurt girmişti. Yapmış oldukları bu değiş tokuşta Davidov'un aldandığını düşünmüş olacak ki uzun süre sustuktan sonra ''İstersen sana üste bir de sapanımı vereyim ha, ister misin?'' diye sordu. Davidov, Fedotka'nın bir türlü anlayamadığı bir cömertlikle razı olmadı. ''Olmaz, neden verecekmişsin? Sapan sende kalsın. Biz seninle o değiş tokuşu başa baş yapmamış mıydık?'' ''Nasıl başa baş yani? Yani sen bana bir şey verdin, ben de sana başka bir şey verdim. Anlaşmamız öyleydi, anladın mı?'' Hayır, Fedotka için bu hiç de anlaşılacak bir şey değildi. Koskoca bir amcanın böyle bir değiş tokuş yaparken o kadar hesapsız davranmasına şaşmış kalmıştı. Bu biraz da içinde şüphe uyandırmıştı. Güneşin altında parıl parıl parlayan şık bir çakı. Bir tarafta da hiçbir işe yaramayan yuvarlak bir demir parçası. Hayır, işin içinde kesin olarak bir bit yeniği vardı. Bir süre sonra Fedotka bir teklif daha yaptı. ''Madem sapanımı istemiyorsun, sana aşık kemiklerini vereyim ha? O demirin üstüne. İster misin? Vallahi benim aşık kemikleri nasıl biliyor musun? Pırıl pırıl, tıpkı yeni gibi.'' Davidov içini çekip gülerek ''Aşık kemiklerini de istemem, bana lazım değil.'' dedi. ''Bak, bundan 20 yıl kadar önce olsaydı benim o aşık kemiklerini istememezlik etmezdim. Alırdım. Hem de öyle bir alırdım ki. Ama şimdi artık öyle bir şey olmaz. Sen merak etme Fedot Demidoviç. Ne diye kendini üzüyorsun öyle? Ben sana çakıyı temelli verdim. Geri almam. Doğrusu bu. Yine bir sessizlik oldu. Ama birkaç dakika sonra bir soru bu sessizliği de bozdu. Amca, sana verdiğim o toparlak demir nereden düşmüş? Kalbur makinesinden mi? Sen onu nerede buldun? Bir ambarda. Şimdi gidiyoruz ya, işte orada. Bir kalbur makinesinin altında. Orada eski püskü, her tarafı kırık dökük bir kalbur makinesi yana devrilmiş yatıyor. O toparlak onun altındaydı işte. Biz saklambaç oynuyorduk. Saklanmak için kalbur makinesinin altına girdim, baktım. O toparlak orada duruyor. Ben de alıverdim işte. Öyleyse kalbur makinesinin bir parçasıdır. Bu toparlığın yanında şöyle büyükçe bir demir görmedin mi? Hayır, etrafında başka bir şey yoktu. Davidov, Allah'tan ki yoktu. Yoksa sen bize öyle bir iş yapardın ki artık öbür dünyadakiler bile düzeltemezdi, diye düşündü. Fedotka ise merakla sordu. Kalbur makinesinin o parçası çok lazım mı sana, diye sordu. Çok lazım ya. Giriş için mi lazım? Başka bir kalbur makinesine mi takacaksın onu? Tabii ya. Kısa bir sessizlikten sonra Fedotka kalınlaşan sesiyle, madem ki o parça kendi işin için lazım, öyleyse üzülme. Bu değiş tokuşta aldanmadın. Sonradan kendine başka bir çakı alırsın, dedi. Yaşından umulmayacak kadar her şeyin incesini düşünen pratik zekalı Fedotka, aklınca işte böyle karar vermişti. Davidov rahatlayarak gülümsedi. Belliydi ki çocuğun yüreği sonunda ferahlamıştı. İşte yolda yürürken yaptıkları bütün konuşma bu kadarla kaldı. Ama bu sözler sanki daha önce yapmış oldukları değiş tokuşta kimin ne kadar karlı olduğunu belirtmiş, son noktayı koymuştu. Şimdi artık Davidov Fedotka'nın kendisini nereye götürdüğünü kesin olarak anlamıştı. Saptıkları yan sokağın solunda eskiden yırtık Timofey'in babasına ait olan binalar görününce Davidov damı saman kaplı bir ambara işaret ederek ''Şurada mı buldun onu?'' diye sordu. Fedotka hayran hayran ''Her şeyi de hemen anlarsın be amca'' dedi. Sonra Davidov'un parmağını bıraktı. ''Şimdi artık oraya bensiz de gidersin. Ben bir koşu gideyim ha, olmaz mı? Çok işim var da.'' Davidov veda ederken çocuğun küçük elini tıpkı bir büyük insanın elini sıkar gibi sıktı. ''Beni gereken yere getirdiğin için sana çok çok teşekkür ederim Fedot Demidoviç. Ara sıra bana uğra, olmaz mı? Seni özleyeceğim çünkü. Biliyorsun ya, evde yalnız oturuyorum.'' Fedotka karşısındakine iyilik yapmak istiyormuş gibi ''Olur, bir gün uğrarım.'' dedi. Sonra tek ayağının üzerinde dönerek haydut gibi iki elini ağzına soktu. Tiz bir ıslık çaldı. Herhalde arkadaşlarını çağırıyordu. Sonra tazı gibi öylesine koşmaya başladı ki kaldırdığı toz bulutunun içinde yalnız siyah tabanları görünüyordu. Davidov Damaskovların avlusuna girmedi. Doğru kolhoz binasına gitti. Genellikle yönetim kurulu toplantılarının yapıldığı loş odada Yako Lukic ile ambarcı oturmuşlar, dama oynuyorlardı. Davidov masanın başına oturdu. Not defterinin bir yaprağına ''Kolhoz İdare Müdürü Ostrovnova, benim iş günlerimin hesabından düşürülmek üzere öğretmen L.S. Yegorova'ya 32 kilo buğday unu, 8 kilo buğday, 5 kilo domuz yağı gönderin.'' diye yazıp düşünceli düşünceli durdu. Sonra Ostrovnova, ''Bizim öğretmen kız Yegorova Ludmilla nasıl geçiniyor?'' diye sordu. Ostrovnov, dama taşlarından birini yerinden kaldırıp başka bir yere koyarak kısaca ''Zar zor'' dedi. ''Biraz önce okula gittim onarım işi için. Öğretmene baktım da zayıf, sonbahar yaprağı gibi incecik, sapsarı bir şey. Demek yeteri kadar yemek yemiyor. Bugünden tezi yok, şurada yazılı olanları onun ev sahibine göndereceksin. Gönderip göndermediğini yarın kontrol ederim. İşitiyor musun?'' Davidov yazdığı emri masanın üzerine bıraktı. Sonra doğruca Şali'nin yanına gitti. Davidov dışarı çıkar çıkmaz Yako Lukic tahtanın üzerindeki taşları birbirine karıştırdı. Parmağıyla omzunun üzerinden kapıyı işaret ederek ''Nasıl itoğlu it?'' dedi. Önce Lushka Nagunova'ydı, sonra Varka Harlomova'yı baştan çıkardı. Şimdi de öğretmeni parmağına doladı. Bütün o dişi köpekleri de kolhozun hesabına besliyor. Elimizde ne var ne yoksa hepsini karılara yedirecek. Ambarcı itiraz etti. Harlomova için hiçbir şey istemedi. Öğretmene gönderdiklerini de kendi hesabından ödeyecek. Yakovluk hiç karşısındaki saf bir adammış da ona söz anlatmak istiyormuş gibi gülümsedi. Varka'ya herhalde para vermiyordu. Ama öğretmen para alacaktır. O hesabı da kolhoz ödeyecektir. Luşka'ya ise gizlice verilen emir üzerine ne kadar mal taşıdığımı biliyor musun sen? Bilmiyorsun ya. Yakovluk hiç yırtık Timofey öldürülünceye kadar ona da Luşka'ya da kendiliğinden kolhozun ambarından bol bol yiyecek taşımıştı. Ama şimdi ambar memuruna şöyle diyordu. Davido bana kesin olarak Luşka'ya cancağızının istediği kadar yiyecek vermemi emretmişti. Üstelik bir de tehdit savurmuştu. Sen de ambar memuru da bu konuda ağzınızdan tek söz kaçırırsanız soluğu ta Sibirya'da alırsınız demişti. Onun için sen ağzını sıkı tut. Öğretmene teraziye vurmadan istediği kadar domuz yağı da bal da un da vereceksin oğlum. Amirlerimizin davranışlarını yermek bize düşmez. Ambar memuru bunun üzerine Ostronov'un bütün söylediklerini yerine getirdi. Onun istediği kadar mal veriyor, gene onun öğüdü üzerine aradaki eksiklikler belli olmasın diye ekiplerdeki adamların haklarını kısıyordu. Yakovluk hiç karşısına uygun bir fırsat çıkmışken Davidova bir leke daha sürmeden durabilir miydi? Ostronov da ambar memuru da yapacak başka bir iş olmadığı için can sıkıntısından Davidov'u, Nagulnov'u, Razmietnov'u çekiştirip durmaya başlamışlardı. Bu arada ise Davidov ile Shali faaliyete geçmişlerdi bile. Yırtık Frol'ün ambarı biraz daha aydınlansın diye Davidov dama çıkmış, yaba ile iki kalasın üzerinden samanları almış, sonra nasıl oldu? Şimdi daha iyi görebiliyor musun ihtiyar? Diye sormuştu. Ambarın içinden Şali'nin sesi duyuldu. Yeter, yeter damı mahvetme. Burası artık iyice aydınlandı, avlu gibi ışıl ışıl oldu. Davidov yanındaki kalasın üzerinden birkaç adım attı. Sonra çevik bir hareketle yumuşak nemli toprağa atladı. Nereden başlayalım Sidorovic? Diye sordu. Demirci kalın bir sesle, oyuncunun ustası oyuna sobanın yanından başlar. Biz ise seninle aramaya duvarın dibinden başlamalıyız, dedi. Demir atölyesinde acele yapılmış, ucu sivri kalın demirlerle silahlanmış olarak duvarın ta dibinden demirleri toprağa daldıra daldıra ağır ağır karşı duvarın yanında devrilmiş eski kalbur makinesine doğru yürüyorlardı. Daha kalbur makinesine birkaç adım kala Davidov'un elindeki kazık rahatça hemen hemen ta sapına kadar toprağın içine gömüldü. Orada bir madene değerek tok bir ses çıkardı. Shali gülerek işte senin hazineyi bulduk dedi. Sonra küreye sarıldı. Ama Davidov küreyi kendisine doğru çekti. Önce ben başlayayım Sidorovic. Ben senden daha gencim. Bir metre kadar derin bir çukur açtı. Çukurun dibinde kocaman bir paket duruyordu. Bu yağlı bir branda bezine sarılmış, Maxim fabrikasının tezgahlarından çıkma bir makineli tüfekti. Tüfeği ikisi birlikte hiç konuşmadan çıkarttılar. Sonra gene hiç konuşmadan birbirlerine bakarak sigara tellendirdiler. Shali iki nefes çektikten sonra, ''Yırtıklar anlaşılan Sovyet yönetimini temelden sarsmak için ciddi olarak hazırlanmışlar.'' dedi. Baksana, ambada titizlikle korumuşlar Maksim'i. Üstünde ne bir pas ne de başka bir leke var. Hemen şeridi koy, kurşun saç. Dur bakayım, ben şu çukuru biraz daha arayayım. Belki başka bir şey de buluruz. Yarım saat sonra Davidov çukurdan 4 kutu makineli tüfek şeridi, bir tüfek, bir sandık tüfek mergisi, tapaları ile birlikte çürümeye yüz tutmuş, muşambaya sarılı 8 de el bombası buldu. Taş duvarın dibine kadar giden çukurun içinde evde yapıldığı belli boş bir kılıf da bırakılmıştı. Uzunluğundan bir tüfek kılıfı olduğu belliydi. Davidov ile Shali demir atölyesinde makineli tüfeği söktüler. Parçalarını ayırdılar, iyice temizlediler, yağladılar. Ortalık kararırken Gremyachi Lug'u saran yumuşak sessizliğin içinde makineli tüfek tehdit savurur gibi savaşı hatırlatan dolgun bir sesle takırdamaya başladı. Önce arka arkaya kurşunlar patladı. Bir sessizlik oldu. Aralıklı olarak iki kurşunun patladığı duyuldu. Sonra gene takırtılar birbirini kovaladı. En sonunda da köyün kurumuş ot ve ısınmış siyah topraktan yayılan baygın koku ile dolu bozkırında o sıcak günün yorgunluğunu çıkaran tarlalar derin bir sessizliğe gömüldü. Davidov oturduğu yerden kalkarak alçak sesle ''Mükemmel bir tüfekmiş, usta elinden çıktığı belli'' dedi. Shali öfkeli kalın bir sesle karşılık verdi. Hemen Ostrovnov'a gidelim. Bütün avlusunu, ambarını, hatta ambarının etrafını da bizim demir kazıklarla arayalım. Evinin tepeden tırnağa gözden geçirelim. Artık ona nezaket göstermemeli. Davidov soğuk bir tavırla, ''Sen çıldırmışsın ihtiyar,'' dedi. ''Kendi keyfimize göre evini aramamıza izin veren olur mu? Köyün altını üstüne getirmeye ne hakkınız var? Sen aklını kaybetmişsin, doğrusu bu.'' ''Madem yırtıkın ambarında makineli tüfek bulduk, Ostrovnov'un samanlığının bir köşesinde de mutlaka 24'lük bir sahra topu gömülüdür. Ben delirmedim. Aslında sen akıllı görünen bir budaladan başka bir şey değilsin. Bak sana açıkça bir şey söyleyeyim. Biraz bekle. Zamanı gelince Lukiç o toprağa gömdüğü topu çıkarıp da senin evine doğru güm diye patlatmazsa adam değilim. İşte o zaman Hanya'yı Konya'yı öğrenirsin. Doğrusu bu.'' Davidov kahkahalarla güldü. İhtiyara sarılmak istedi ama Yali ansızın öfkeli bir tavırla arkasını döndü. Yere tükürdü. Küfürler savura savura veda bile etmeden köye doğru yürüdü. 18. Bölüm. Son zamanlarda Şukar dede neyi tutsa elinde kalıyordu. Zaten hep öyle olurdu. Ama o gün sabahtan akşama kadar birbiri arkasına küçük büyük yığınla üzüntüler, hatta felaketler geldi. O kadar ki başına gelen bu sayısız aksiliklerden sonra akşama doğru bitkin bir hale gelen Şukar, asılsız inançlarına eskisinden çok daha fazla bağlandı. Hayır, ne olursa olsun Davidov'a hemen boyun eğmemeli, kasabaya gitmek üzere yola çıkmamalıydı. Madem ki sabahtan beri bütün belirtiler o gün her şeyin ters gideceğini göstermişti, Şukar dede daha kolhoz binasının avlusundan çıkıp da atları rahvan sürerek iki mahalle öteye bile gitmemişti ki tayları yolun ortasında durdurdu. Arabadan inmeden iki büklüm olmuş bir halde derin düşüncelere daldı. Heykel gibi hareketsiz duruyordu. Gerçekten de düşünülecek çok şeyler vardı. Sabaha karşı rüyamda benekli bir kurdun beni kovaladığını gördüm. Neden başka bir kurt değildi de benekli bir kurttu? Hem ne diye ille beni kovalıyordu? Sanki dünyada başka insan mı yok benden başka? Bari başka birinin, genç, çabuk koşabilen, zinde birinin peşinden gitseydi. Ben de durup bir kenardan seyretseydim. Ama hiç olur mu? Buyurun bakalım, rüyada bile başkalarının yerine hep ben acı çekiyorum. Artık böyle işler bana göre değil. Bir uyandım ki kalbim tak tak atıyor. Neredeyse göğsümden dışarı fırlayacak. Böyle güzel bir rüyadan sonra fırlamasın mı yani? Allah belasını versin o rüyanın. Hem sonra neden o kurdun üzerinde öyle belirli benekler vardı? Neden öteki kurtlar gibi kurşuni renkte değildi? Yani şimdi bu iyiye mi işaret sanki? Hiç olur mu? Olmaz. Bu rüya berbat bir şey. Demek benim bu yolculuğum burnumdan gelecek. Başıma köpek boku yağacak. Sanki rüyada öyleydi de uyanıkken başka türlü mü oldu? Bir kasketimi, bir tütün kesesini, bir ceketimi kaybettim. Bunlar da hep kötü işlerin olacağını belirten önemli işaretler. Davidov'un sözünü dinlememeli, yerimden hiç kımıldamamalıydım. Şukar dede sıkıntıyla bunları düşünüyor, dalgın dalgın boş sokağa, çitin gölgesine, serinliğe yatmış cins cins buzağlara, yoldaki tozun içinde bir şeyler aranan serçelere bakıyordu. Neredeyse geri dönmeye karar verecekti ama kısa süre önce Davidov'la nasıl kapıştığını hatırlayıp kararından vazgeçti. O günde bir takım kötü belirtilere çok üzülmüş, kötü bir rüya gördüğünü ileri sürerek birinci ekibin kampına gitmemeye kesin olarak karar vermişti. İşte o zaman Davidov'un her zaman şefkatli, hatta anlayışlı bir ifade taşıyan gözleri kararmış, bakışları buz gibi soğumuş ve karşısındakine batacak ölçüde sertleşmişti. Şukar iyice korkmuş, gözlerini açıp kapayarak yalvarırcasına, ''Siyomuşka, bana acı Allah aşkına. O gözlerindeki iğneleri çıkar. Şu anda gözlerin tıpkı zincire vurulmuş köpeğin gözleri gibi öfkeyle dolu. Adamın içini deliyor. Oysa biliyorsun, boyunlarına zincir vurulmuş, kendi halinde zavallı insanlara hırlayıp havlayan o Allah'ın belası yaratıklara hiç saygım yok. Allah aşkına, neden birbirimizi kıralım?'' ''Madem o kadar inatçısın, bu işte o kadar ısrar ediyorsun, ne yapalım, gidelim bari. Yalnız yolda başımıza bir iş gelirse sorumlusu ben değilim.'' Davidov ihtiyarın sözlerini dinledikten sonra gülmüş, gözlerinde eskisi gibi şefkatli, neşeli bir ışık belirmişti. Ağır eliyle Şukar'ın çelimsiz kuru sırtına vurarak, Bak işte bu konuşmanı beğendim, doğrusu bu demişti. Haydi bakalım yola çıkalım artık ihtiyar. Merak etme, seni sağ salim karına teslim edeceğime söz veriyorum. Benim için de hiç üzülme. Şukar dede bunu hatırlayınca gülümsedi. Sonra artık hiç kararsızlık göstermeden dizginleri tayların sırtına hafifçe vurarak kendi kendine söylendi. Gideyim bakayım kasabaya, o uğursuzluk belirtilerine filan boş vermeli. Bir şey olursa Davidov sorumludur. Ben yolda başıma yağacak herhangi bir pislikten üzerime sorumluluk almaya hiç niyetli değilim. Zaten Davidov da bana karşı her zaman iyi davranır. Durup dururken ne diye ona kızdırayım? Köyün üzerinde hala belirsiz, genzi yakan bir tezek kokusu vardı. Hafif rüzgar yolun yan taraflarındaki çiçeklerin kokusunu dalgalandırıyordu. Şukar dedenin önünden geçtiği ahırlardan, çocukluğundan beri tanıdığı taze fışkı ve dumanı tüten süt kokusu yayılıyordu. İhtiyar kılları birbirine yapışmış sakalını, her zamanki gibi sıvazlayarak gözlerini kısmış, köy hayatının o gösterişsiz, sade, aynı zamanda gözüne hoş görünen sahnelerine bakıyordu. Bir ara uyuşukluğunu yenerek arabanın tekerleği üzerinde deli gibi dövüşen serçelere bir kamçı vurdu. Ama Antip Graç'ın avlusunun önünden geçerken burnuna taze pişmiş ekmek ve gramyaçide köylü kadınların çoğu zaman yaptıkları içlerine ekmek sarılıp fırına konulmuş lahana yapraklarının kokusu geldi. O sırada bir gün önceki öğle yemeğinden beri ağzına bir şey koymamış olduğunu hatırladı. Öylesine bir açlık hissetti ki dişsiz ağzı bir anda tükürükle doldu, midesi de ezilmeye başladı. Şukar dede tayları yan sokağa saptırarak arabayı kendi evine doğru sürdü. Kasabaya gitmeden önce bir iki lokma bir şey yemek istiyordu. Daha uzaktan evceğizinin bacasından incecik bir dumanın yükseldiğini fark edince sevinçli bir gülümseyişle ''Benim kaşık düşmanı yemeği pişirmiş. Herhalde şimdi dinleniyordur. Benim yanımda tıpkı bir prenses gibi yaşıyor. Ne üzüntüsü var ne sıkıntısı. Ekmek elden su gölden.'' diye düşündü. Şukar'ın üzüntüden, hüzünlü düşüncelerden birdenbire kurtulup hemen hayatından memnun olduğunu belirten bir sevince kavuşması çok kolay bir şeydi. Çocukluktan beri iki kutup arasında gidip gelen saf bir huyu vardı. Tembel tembel dizginleri kımıldatırken şöyle düşünüyordu. Peki böyle Allah'ın sevgili bir kulu gibi yaşamasını kime borçlu? Çok açık, tabii bana. Kışın buzağıyı boşuna mı kestim? Allah bilir ya, hiç boşuna değil. Buzağı ortadan kalkınca benim kaşık düşmanı öylesine rahata kavuştu ki yemeği pişirdi mi tamam. Oysa buzağı büyüyüp de inek olsaydı karga bokunu yemeden haydi kalk bakalım sütünü sağ keratanın. Üstelik sürüye götür. Bir de bakarsın gündüz sırtına yapışan at sineklerinden bıkmış, canını onlardan kurtarmak için otlaktan çıkıp eve gelmiş. Haydi bakalım tekrar sürüye götür. Yemini hazırla, kışlığını bir kenara koy, arkasından ahırı temizle, samanlığın damını samanla ya da kamışla kapla.